Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, namaza başlamış olan cemaate sonradan uyulur mu diye sormuş. Tabii ki uyulur. Yani imam efendi namaza başlamış. Biz iki rekat kılındıktan sonra öğlen namazına uyuduğumuzu kabul edelim mesela. Dolayısıyla iki rekat eksiğimiz var. İmam efendi uyar uymaz vaktimiz varsa sessiz okuduğu için tabii ki Sübhaneke'yi okuruz, bekleriz. İmamla beraber iki rekatı kıldık. Ondan sonra ayağa kalkıyoruz ve başa dönmüş oluyoruz. Bizim iki rekat eksiğimiz vardı. Sübhaneke'yi daha önceden okumadıysak Sübhaneke'yi de okuyarak Euz Besmele ile Fatiha Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Rükû ve secdelerden sonra ayağa kalkıyoruz. Tekrar Fatiha Zamm-ı Sure'yi okuyoruz. Ve sonunda da selam veriyoruz. Ve namazımız tamamlanmış oluyor. Yani dolayısıyla İmam Efendi ile beraber kılamadığımız en az bir rekat olabilir. Hatta başlangıcı düşünürsek İmam Efendi rükudan başını kaldırıncaya kadar aslında biz imama yetişmiş olursak rükuda iken hiç namazımızda eksiklik kalmıyor. Mesela mescide girdik. İmam Efendi rüküye varmış. Rükuda iken ayakta tekbir aldık, Allahu Ekber dedik. Biz de rüküye eğildik ve İmam Efendi ile beraber başımızı kaldırdık mesela. Namazda hiçbir eksiklik yok. Birinci rekata da yetişmiş sayılıyoruz. Neden? Ayakta tekbir aldık bir. Ayakta kıyam dediğimiz bir an bile olsa azıcık durduk, rüküye gittik. O zaman baştaki iftida tekbiri alındı. Kıyam alındı. Kıraat yok. İmam Efendi yapmış onu tabii. Fatiha'yı okumuş, Zamm-ı Sure'yi okumuş. Biz imama uyduğumuza göre onları okumamız gerekmiyor Hanefi mezhebinde. Ve dolayısıyla hükmen biz Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi de okumuş sayılıyoruz. Bizim adımızı İmam Efendi okuduğu için. Ve dolayısıyla namaza devam ediyoruz. Ayağa kalkıp da başka bir eksiklik yerine getirmemiz gerekmiyor. Rükuda iken imama yetiştiysek. Rükudan başını kaldırdığı anda diyelim, tekbir aldık, imama uyduk. O rekat gitti artık. Neden? Rükû eksik kaldı. Bir önceki kıyamı yaptık gibi ayakta tekbir aldık falan ama geç kaldık. Rükûden sonra tekbir aldığımız ve ayakta durduğumuz için artık birinci rekattaki önemli bir farzı kaçırmış oluyoruz. İmamla beraber tabii ki devam edebiliriz. A şıkkı. Fazlatan secdeye gideriz. İki secde yaparız. Ama o rükû ve secdeler yok hükmündedir. Ayağa kalktığımız zaman namazın sonunda yine bir önceki namaz şeklinde ifade ettiğimiz gibi Sübhaneke'yi okuyarak Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuyarak eksik kalan bir rekatı tamamlamış oluruz. Burada fazlatan tabii iki secde yaptık İmam Efendi ile beraber. Birinci rekatın secdeleriydi onlar ama rükûmuz eksik kaldığı için bizim açımızdan o rekat yok hükmündedir. Fazlatan o secdelerin sevabı ecri de olur. İkinci B şıkkı, madem biz bu rekatı yetişemedik, ayakta bekleyeyim ben. İmam Efendi ve cemaat secdeleri yapsın, ayağa kalksın, ayağa kalkınca uyuyayım. Bu da yollardan birisi. Yani B şıkkını tercih ettiysek, yine aynı durum söz konusudur. Ayağa kalkınca eksik kalan bir rekatı tamamlamış oluruz. Yani İmam Efendi hemen uyup devam etmek de caiz. Ya da bekleyip birinci rekatı kılsın, ayağa kalksın İmam Efendi ve cemaat. Oradan devam edeyim dersek o da mümkün ve caiz olur. Ama fazla mal göz çıkarmaz denir. Yine de İmam Efendi ile beraber hemen uyarak secdeleri de yaparsak secdelerdeki tesbihler var, dua var. Ve fazlatan İmam Efendi'yle beraber kıldığımız bu kısım içinde bir ecir alacağımızı da elbet ümit edebiliriz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, parfüm veya kolonya sürülmüş elbiseyle namaz kılınır mı? Kılınır tabii ki ama şu var. Şimdi aslında bu parfüm veya kolonya meselesinde içinde alkol olduğu için alkol de hele Şafii mezhebinde necis. Neyden yapılırsa yapılsın. Necis kabul edildiği için. Dolayısıyla üzerimizde necis bir şey varken namaza durmuş oluruz endişesi var. Fakat şu da bir gerçek. aslında alkol uçucu maddedir. Üzerimize sürdüğümüz zaman hemen namaza durmuyorsak, birkaç dakika sonra aslında hele ellerimize, yüzümüze falan sürdüğümüz bir kolonya, epitel dokunun, derimizin ısısı sonucunda ısınınca uçar gider diye kabul ediliyor. Bunu rahmetli Davutoğlu Hoca, Ahmet Davutoğlu Hoca bizim fıkıh hocamızdı yüksek lise mensubu döneminde. Arkadaşlardan birisi sormuştu sınıfta. Hocam kolonya süründüğümüz zaman namaza durursak namazı etkiler mi diye sorunca, bunu ben dedi bir araştırayım, bundan sonra giderse cevap veririm. Gerçekten bunu bazı eczacılarla, kimya laboratuvarıyla falan görüşmüş ve şu kanaate varmış. Yani sürülen kolonyadaki alkol olsa bile içinde kısa süre içinde uçar, geride ıslaklık kalır, esans kalabilir, koku yapan yani. Bunların alkolle alakası yok. Ona kimyacı şöyle açıklamış. Bir sineğin kanadında pislik olsa, üzerinize konsa, ondan sonra uçup gitse sinek üzerinizde pislik kalır mı? Kalmaz tabii ki. Alkol de bunun gibidir demişler. Yani içilmediği zaman vücudun dışından sürülen alkol uçup gittiği zaman geride iz bırakmaz diye öğrenmiş. Bunu aktarmıştı bize. Yani yine de hemen sürüp namaza durmamak uygun olur. Ama daha öncesinde yarım saat, bir iki saat öncesinde böyle bir durum, mentollü mendil falan neyse elimizde silmiş etmişiz ama aradan 5-10 dakika, 20 dakika geçmiş. Belki elimizi yıkamaya fırsat bulmadan namaza durmuşuz diyelim. Oradaki alkol kısmının uçup gittiği düşünülebilir. Bu işin A şıkkı. Bir de B şıkkı var. Aslında Hanefi mezhebinde bir tek şarap alkolü pis, necis kabul ediliyor. Onun dışında mesela bugün karpit madeninden bile alkali çeşidi elde ediliyor. Özellikle ispirto ve kolonya yapımında pahalı olduğu için şarap alkolü kullanılmaz. Daha ucuz olan alkol çeşidi kullanılır. Onlar da temiz sayılan, Hanefi mezhebi açısından düşündüğümüz zaman temiz sayılan alkali çeşitlerinden karıştırılmış oluyor kolonyaya ve ispirto gibi yerlerdeki kullanılan kolonya temiz kolonya türünden, temiz alkol türünden olabiliyor. Bu yönü ayrıca var. Ama söylediğimiz gibi Şafii mezhebinin de görüşünü dikkate alarak yine de hemen sürünerek namaza durmamak daha uygun olur diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam mest çorap üzerine, ayakkabı üzerine seferde iken mes yapılabilir mi? Mes'i anlatır mısınız demiş. Şimdi mes çorap diye günümüzde bir çorap çeşidi var kış günlerinde. Yani şöyle altı ince deriden yapılmış, üstüne ince çorap geçirilmiş birbirinden ayrılmayacak şekilde. Deriye ayrıca ince hava alması için delikler de açılmış. Ayağın terlememesi açısından ve güzel bir şekil verilmiş. Mest çorap deniyor buna. Dolayısıyla zaten içinde deri bulunduğu için ve üzerine de bir çorap geçirildiği için çorap üzerine mesih yanında mest üzerine mesih de kapsadığından dolayı günümüze tercih edilebiliyor. Yani mest çorap dediğimiz tarzda bir çorap imkanı olursa onun üzerine normal zamanlarda da, yani seferlikte de mukim olduğumuz zamanda da mesh edilebilir diyebiliyoruz. Bu bir kolaylık olarak uygulanabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam zamanımızda diyor seferi namaz kılınır mı? Tabii ki kılınır. Yani seferi namaz için ölçü nedir? Seferde bulunmak. Yolculukta bulunmak yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde seferinin belli yerleri vardı. Mekke-i Mükerreme ve Medine çevresinde. Mesela Mekke-i Mükerreme'de Cidde'ye kadar olan mesafe seferi sayılmıyor. Cidde'den sonra seferlik başlıyordu. Ondan sonra Taif mesela. Taif'e kadar daha yakın yerlere gidenler seferi saymıyorlar kendini. Taif'ten ileri geçerse seferi sayıyorlar. Yani 3 günlük yol, daha doğrusu ölçü alınmış. Yaklaşık 90 kilometre olarak günümüzde hesaplanıyor. Yine Medine-i Münevvere çevresinde de belli seferiliğin başladığı noktalar vardı. 3 günlük mesela kervan hareketiyle 3 günlük mesafe noktaları vardı. Oradan itibaren Eshab-ı kiram kendi sefer, daha doğrusu oradan uzağa gidecekse seferi sayıyordu. Daha yakınlara gidecekse hurma bahçelerine, belli kabileye, aşirete falan seferi saymıyorlardı kendilerini. O yüzden seferilik için belli nesnel bulunduğumuz yerden mesafeler var. O da 90 kilometre olarak hesaplanmış. Bu 90 kilometrelik yere hangi araçla giderseniz gidin, ister uçakla, ister trenle, ister hızlı trenle, ister otomobille ya da yaya gidin ya da atınızla gidin, fark etmiyor. Siz bulunduğunuz yerden uzağa gittiğiniz için bulunduğunuz şehrin, kasabanın kenarından itibaren, köyse köyün en son evlerin bittiği, harmanlık, mezarlık falan demişsem alimleri, bu köy burada bitti dediğimiz yerden itibaren seferlik başlıyor. Dönünce de o yerde sona ermiş oluyor. Şimdi dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu sözü edilen yerlere yaya gitmek, kervan hareketiyle gitmek veya atla, ki Safkan Arapat'ı 80-100 kilometre hız yaptığı kabul ediliyor. Böyle bir atla da gitseniz yine seferi sayılıyorsunuz. Yani gidilen vasıtaya bakılmaksızın bulunduğumuz yerden uzağa gitmek seferlik için yeterli görülmüş. Ve oraya gidenler de şehir kenarına çıktığı andan itibaren namazlarını seferi kılmışlar. Ramazansa oruçlarını bozmuşlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme fethi için yola çıkıyorlar. Medine'den yola çıkıyorlar. Tam 450 kilometre malum Mekke-Medine arası. 5-6 gün yol sürüyor o dönem, o devirde. Orduyla tabii. 8-10 bin kişilik orduyla Allah Resulü yola çıkmış. Ve Ramazan'ın 20'si. Ramazan içinde oluyor bu sefer. Mekke-i Mükerreme'ye hareket. Oruçluyken sabah yola çıkmışlar. İlerleyen zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açmış. Diğer sahabeler arzu eden açabilir demiş. Sahabelerin çoğu da orucunu bozmuşlar. Ondan sonra günlerde de yolculukta oruç tutmamışlar. Tabi tutana da ses çıkarılmamış. Serbest oluyor. Günümüzde de dikkat edilirse yolculuğa çıktığımız zaman namazlar seferi olarak iki rekat kılınıyor. Oruç konusunda serbest oluyoruz. Eğer rahatsa yolculuğumuz, zorlanmıyorsak oruca devam ediyoruz. Genelde tercih ediyoruz orucu. Neden? Yolculuklar çok sıkıcı, yorucu olmayabiliyor günümüzde. Ama Allah Resulü sahabeye örnek olsun diye, hani herkes Allah Resulü orucunu bozmasa, sürekli oruç tutsa, o zaman herkes tutacak. Ha, demek ki yolculukta da olsa oruç tutulacak manasında konu algılanır. Halbuki ayet-i kerimede فَمَنْ كَرَهَ مِنْكُمْ مَرِدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ buyurulmuş. Zaten izin de verilmiş. Ki sizden kim hasta olursa veya yolculukta bulunursa فَعَيْدُتُمْ مِنْ يَعْمْلُخَرْ diğer günlerde sayısınca tutsun buyurmuş Cenab-ı Hak. Hastaysa veya yolculuktaysa tutamadığı orucu daha sonra gün sayısı kadar kaza etsin diye Kur'an-ı Kerim zaten izin vermiş. Ama devamında da kim tutarsa, orucu tercih ederse daha hayırlı iş yapmış olur manasında, önü açık tutulduğu için de arzu eden orucu da tutabilir denmiş. Namaz konusunda iki rekat kılma hakkı söz konusu olmuş. Şimdi dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de Tebük gazvesi yolculuğu sırasında mesela defalarca yollarda namazı seferi kıldırmış. İkişer rekat olarak kıldırmış. Öğlen, ikindi, yatsıyı mesela. Dönerken de böyle olmuş. Şimdi buna benzer hulasa yolculuklarda Allah Resulü döneminde seferlik hükümlerinin uygulandığında şüphe yok. Ama ben buna uymayacağım. Aynen mukim olduğum dönem zamandaki gibi namazlarını kılarım, orucumu tutarım diyorsak, diğer üç mezhep buna kapıyı açık tutmuş. Bizim Hanefiler hayır demişler, yolculukta namazın aslı iki rekattır. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü namazın kısaltılması Allah'ın bir ikramıdır, hediyesidir buyurmuş mesela. Allah'ın hediyesini, ikramını geri çevirmeyin. Yani ben kabul etmiyorum senin hediyeni der gibi. İki rekat yani dört kılacağım dediği zaman kendi yormuş olur manasında. Hanefi mezhebi bunu mekruh da görmüş. Yolcunun namazı demiş orijinali iki rekattır. Öğlen, ikindi, yatsısı kastediliyor. Dört değildir demiş Hanefi mezhebi. Fakat İmam-ı Şafii başta dördü tercih ederse ne olur? Kendisi bilir. Azimeti tercih etmiş olur demiş o mezhep. Yani ağır olanı tercih etmiş olur. Daha fazla sevap kazanır. Bu sefer Maliki mezhebi muhayyerdir demiş. İsteyen iki kılar, isteyen dört kılar. Her ikisine de uyan sünnete uymuş sayılır demiş. Peygamberimiz bazen iki, bazen yani dört kılmakla ilgili de bir iki rivayet nasıl var? Mesela Hazreti Osman hac sırasında seferi olduğu halde Arafat'ta hem de büyük kafirelere, hac kafilesine halifeliği sırasında namazı 4 rekat kıldırmış büyük kitlelere. Ya Osman demişler, seferiyiz, siz de seferisiniz, neye 4 kıldırdınız? Demiş, kulağıma bazı duyumlar geldi demiş. Bazı kabileler demiş, Mekke dışından gelen bazı kabile mensupları 2 rekat kıldırınca, 1-2 gündür, 3 gündür neyse, namaz çok kolaymış, 2 rekatmış, biz niye boşu boşuna köyümüzde, kabilemizde 4 rekat kılıp duruyorduk demişler. Ve yanlış anlaşılma tehlikesi var demiş Hazreti Osman. Namazın aslı 2 rekatmış, öyleyse biz gittiğimiz köyümüzde, kasabamızda bundan sonra 2'şer rekat kılarız, kılacağız diyenler varmış. Bunu bana ilettiler demiş. Korkarım namaz yanlış anlaşılacak. O yüzden ben 4 olarak kıldırıyorum demiş Hazreti Osman. Yani sahabenin de bazen 4 kıldığı, kılanların olduğu bazı rivayetlerde gelmiyor. Ya ama dediğimiz gibi Hanefi mezhebi bakımından namazın aslı seferilikte 4 rekat, namazın aslı 2 rekattır. Onun için günümüzde uçakla da gitsek bir yere, 1 saatte, yarım saatte dahi ulaşsak 100-200 kilometreye gittiğimiz zaman yol kısmında da seferiyiz. Gideceğimiz yerde 15 günden az kalacaksak orada seferiyiz. Yolculuğun çok kolay geçmesi sonucu etkilemez. Neden? Çünkü demişler alimlerim, seferi namazın illeti meşakkat değildir demişler. Yani meşakkat olsun olmasın, meşakkat hikmetidir. Yolculuklar demişler meşakkatten hali değildir. Muhakkak bir sıkıntı vardır yani. İnsanı meşgul eden durumlar vardır yolculuklarda. Bu belli. Ama seferi namazın asıl illeti mutlak seferiliktir demişler. Bulunduğumuz yerden 90 kilometren daha uzağa gitmektir. Bu kadar uzağa gitmek namazı kısa kılmak için yeterlidir. Yorucu olsun olmasın sonuç değişmez demişler. Bu yüzden bazen tatil yapmak üzere gideriz. Gittiğimiz yerde 10 gün diyelim, Devremülük'te 14 gün kalacağız mesela. Çok rahatız. Otele, tatile gidiyoruz aslında. Vaktimiz de bol. Çok rahatız ama seferiyiz. Namazımız 2 rekat. Hatta sünnetleri, sabah namazı sünneti hariç Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabelerin yolculukta kılmadığı rivayeti var. Mesela Abdullah bin Ömer bir yolculuk sırasında öğle namazı olması lazım, kıldırmış 2 rekat olarak bir kafileye, yolcu arkadaşlarına selam vermiş. Namazdan ayrılmış, kalkmış, atların bulunduğu yere doğru giderken arkasına dönüp bakmış ki cemaat namaz kılıyor. Yani yol arkadaşları, ilave öğle namazın son sünneti olduğu anlaşılıyor. 2 rekat namaz kılıyorlar. Oğlu da yanındaymış Abdullah bin Ömer'in, sormuş bunlar ne namazı kılıyorlar? Yüsebbihun demiş. Nafile namaz kılıyorlar anlamında. Yüsebbihun, nafile namaz. Öğle namazın son sünnetini kılıyorlar. Abdullah bin Ömer demiş ki eğer daha fazla namaz kılmak uygun olsaydı yolculuk sırasında, biraz önce dikkat edersen ben 2 rekat kıldırdım, onu fazla 4 kıldırırdım demiş. Daha fazla kıldırırdım. Daha fazla sevaplı olsa. Ben demiş Allah Resulü'ne yolculuk yaptım. Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Babam Ömer'le yolculuk yaptım. Hazreti Osman'la yolculuk yaptım demiş. Ve aynen bizim kıldığımız gibi yolculuk sırasında şu anda benim kıldığım gibi namaz kıldığını gördüm demiş. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani buna benzer sahabeden hulasa, sabah namazı sünneti hariç yalnız onu Peygamber Efendimiz hiç terk etmediği, hatta sizi savaş atları kovalasa bile sabah namazının o 2 rekat sünnetini terk etmeyin tarzında Peygamberimizin hadis-i şeriflerinin olduğunu biliyoruz. Onun için günümüzde herhangi bir yolculukta meşakkat olmasa dahi seferilik hakkımız vardır. Bunu kullanabiliriz. Ama özellikle sünnet namazlar konusunda gittiğimiz yerde, belki yolculuk kısmında aceleye gelen hallerde tabii ki bırakılabilir. Koşuşturmalar içinde bir esnafın, tüccarın efendim alışverişleri, işlerini yoluna koyarken, ederken, otobüsü kaçırmamak için, trene yetişebilmek için, uçağa, havaalanına ulaşabilmek için trafik problemleri de yaşanabiliyor. Sünnetleri hafifletme tabii ki yapabilir ama gidilen yerde rahatsak, otelde, motelde, devre mülkümüzde rahatsak sünnet namazları niye kılmayalım? Hele oranın mescidine gidip cemaatlerle namazı kılıyorsak zaten normal evimizdekinden daha da rahat imkanlar olunca bırakınız sünnet namazları, zaten nafileten kıldığımız tatavu namazlar da var. Kuşluk namazımız var, en az 2 rekat. Evabin namazı var akşam namazından sonra. Teheccüd namazı ayrıca en az 2 rekat olmak üzere sabah namazından önce kılınan namazlar var mesela. Allah Resulü'nün kıldığı ve tavsiye ettiği ama tatavvan, serbest de bıraktığı, yani illa kılın, kılmanız gerekir, kılmayan günaha girer den ziyade bunları yapanlar, kılanlar büyük ecre nail olur diye bununla ilgili müjdeler vaki olmuş, tavsiyeler, teşvikler varit olmuş bunlarla alakalı. Ayrıca bunlar da yerine getiriliyor. Hele dediğimiz gibi gittiğimiz yerlerde rahatlığımız varsa bunları niye kılmayalım? Hem sünnetleri kılarız hem de tatavvan ilaveten bu nafile namazları kılmamız bize zaten zorluk vermeyecek. Aksine o dinlenme yerimizde daha da şevkli, zevkli, belki feyizli ibadet yapmamızı sağlayacaktır. Çünkü orada diğer günlük işlerimizi terk etmişiz, bırakmışız, onlardan uzak kalmışız, daha rahatız psikolojik bakımından ve bu nafile ibadetlerle feyiz ve bereketimizin daha artacağını da düşünebiliriz. Efendim, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle sizler de sorularınızı Erkam Radyo'ya ulaştırırsanız, internet yoluyla özellikle, kağıda aktarılarak sizin yeni sorularınız, karşılaştığınız problemler, bunlar ibadetlerle ilgili olur, ticaretle alakalı olabilir, günlük hayatta karşılaştığımız herhangi bir problem olabilir, ulaştırırsanız bu fıkıh sohbetlerimizde değerlendirmeye çalışırız. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, çocuğu olmayan kadın ne yapmalıdır? Boşanmalı mı yoksa çocuk alıp yetiştirmeli midir diye sormuş. Şimdi çocuğu olmayan deyince tabii ki önce günümüzde bildiğimiz gibi neden çocuğu olmuyor diye o soruyu soruyor bugün. Tıp bilimi de soruyor bilindiği gibi. Yani erkekte mi acaba bir problem var? Hanımefendide mi bir eksiklik var bu konuyla alakalı? Bu araştırılıyor. Ve tedavi olma hakkı var. Ve bu yolla dolayısıyla tüp bebek denilen yönteme de bugün caiz gözüyle bakıyoruz. Neden? Çünkü tedavi olma kapsamında bunu değerlendirme imkanı var. Yeter ki nikahlı erkek ve kadın arasında olsun. Yani karı koca arasında birinin spermiyle diğerinin yumurtalık hücresini dış ortamda bir araya getirip daha sonra hanımefendiye derc etme yoluyla olan tüp bebek uygulaması sonuçta aynı anne babaya ait olan DNA'sı, onlara ait olan o genetik yapıda yavru dünyaya gelmiş oluyor. Yani neyse, buna benzer tıbbi bir tedavi imkanı varsa bunu da kardeşlerimiz elbette deneyebilirler, tedavi yoluna gidebilirler. Bunun dışında aslında bazı peygamberlerin Cenab-ı Hak'tan çocuk istemesi mesela. Dua ediyorlar. İşte Zekeriya Aleyhisselam hayırlı bir zürriyet istiyor ama çocuk ister. Hayırlı olsun diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dilerse elbette çocuk nasip eder. Bir anda tedavi imkanı olur, önü açılır, ufku açılır. Cenab-ı Hak tedaviyle ilgili imkanlar önüne çıkarır. Bilinmez. Duanın kabul edileceği eşref saate rastlar ve o kardeşimiz hiç farkında olmadan, daha önce hiç umut etmediği şekilde çocuk sahibi de olabilir. Önce dua ederek, tıbbi usullere başvurarak kendi yavrusu dünyaya gelebilecekse ona çalışılır. Bu olamadığı, kesinlikle olmadığı, olamayacağı belli olunca da tabii ki bir yetime, öksüze sahiplenmek yoluyla tercihen kendi akrabalarından, kardeşinden, belki ablasından, abesinden, neyse, onların fazlaca çocuğu olunca bebeklik çağında almak, yetiştirmek suretiyle onu kendi yavruları gibi bakabilirler. Buna da kapı açık tabii ki. Yalnız evlatlık anlamında tabii kendi üzerine geçirerek, kendi öz anne babası unutturularak, nüfus kütüğüne kendi oğlu kızı gibi kaydettirmek suretiyle başkasına ait olan bir çocuğu benimsemeyi İslam tabii nehyetmiş. Her çocuğun anne babası belli olmalıdır. Bu benim annemdir, babamdır. Öz annemdir, babamdır diyebilmeli. Diyene de manevi anne baba tabii ki. Kendini yetiştiren, büyüten, okutan, evlendiren, iş güç sahibi yapan o aileye de elbette ömür boyu minnettar kalacaktır bir yavru. Manevi anne babadır onlar. Hele süt emzirme imkanı olduysa ki bazı ailelerde oluyor bu. Yani bebek yaşta alınan ve bir daha geri verilmeden bakılmak üzere alınan yavruyu çocuk özlemi sebebiyle kucağına alınca bir hanımefendi süt geliyor, ona süt emziriyor mesela. Bunun örnekleri var. O zaman süt yavrusu, onun artık süt oğlu, süt kızı oluyor. Baba süt baba, anne de süt anne oluyor. Ve diğer akrabaları da aynı şekilde süt amca, süt dayı falan olmak yoluyla daha sonraki dönemlerde, büyüdüğü zaman yani, mahremiyet açısından da bir serbestlik oluyor. O ailenin artık öz oğlu, öz kızı gibi oluyor yani. İleriki büyüdüğü yaşlarda. Evlenme engelleri bakımından da bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu şekilde hulâsı ister bir yetimi öksüzü bakarak, yetiştirerek ve belli yaşa geldikten sonra onu hayata hazırlayıp serbest bırakmak yoluyla da Osmanlı döneminde bunlar yapılmış. Evladı maneviye denmiş mesela. Manevi evlat. Manevi oğlu, manevi kızı. Manevi anne, manevi baba gibi ifadeler kullanılmış. Bir takım çocuk yurtlarında mesela Darü'l-Eytam denildi. Darü'l-Eytam, yetimler evi demek. Darü'l-Eytam. Birçok şehirlerde var Osmanlı döneminde. Yetim yavrular oralarda bakılıyor, ediliyor. Arzu eden devletin kontrolünde alıyor. Kendi evinde bunları yetiştiriyor. Orasıyla irtibatlı olmak üzere. Hatta Osmanlı döneminde bu şekilde bir yavruyu yetimi evine alan kişi tabii ki belli yaşa gelince, 13-15-17 yaşına gelince diyelim, kendi esnafsa, tüccarsa kendi işinde çalıştırmaya başlıyor onu. Çıraklık dönemi gibi yetiştirmeye başlıyor. Dolayısıyla onu bedava çalıştırmasın diye, ırgat gibi yani bir bakıma, işine gelir. 3-5 tane yetimi alır bir kimse, 4-5 tane diyelim. Ondan sonra karın tokluğuna çırak gibi yetiştirir. Arkadan hiç para falan vermeden onları çalıştırmaya devam eder. Bir çeşit maaşsız karın tokluğuna çalışan yetim öksüz sınıfı meydana gelir. Endişesiyle Osmanlı uleması, Osmanlı devleti tedbir almış. Demiş belli yaştan sonra çocuğu yanında çalıştırmaya başlarsa bu kimse evladı maneviyesini ona ücret takdir etmeye gerekir denmiş. İleride onun yanından ayrılırken 2 yıl çalıştıysa 2 yıl süreyle emsal ücret ne alması gerekiyorsa, diyelim ayda günümüzde 1000 lira, 2000 lira, neyse 2000 lira, 2 yıl süreyle çalıştıysa bu parayı alıp onun yanından ayrılabilir veya bunu vermelidir demiş Osmanlı uleması, Osmanlı kamu hukuku bunu esasa bağlamış yetimlerle ilgili, yetim hakları alakalı olmak üzere. Yani buna benzer hak hukuka da riayet etme gerekir. Bu gibi yavruyu dışarıdan alıp da himaye eden kişi onun hakkını, hukukunu da gözetmelidir. Şimdi boşanmalı mı diyor? Yani sırf çocuk olmuyor diye. Tabii takdir kendilerinin, yani hanımefendi de ciddi bir rahatsızlık sebebiyle hiç çocuk olmama şeyi varsa, o zaman çocuk olması erkekle ilgili bir problem yoksa acaba ikinci bir evlilik akla gelir mi diye eski dönemlerde tabii bunların tedbirleri de alınmış. Ve hanımefendinin ayrılma hakkı da tabii ki var. Erkekte bir kusur varsa hanımefendinin tabii çocuk sahibi olma hakkı var. Bunu sebep göstererek ayrılma hakkı da söz konusu olabilir. Teheccüd ile gece namazı aynı şey midir? Teheccüd için yatsı namazından sonra uyku şartı var mıdır demiş bir kardeşimiz. Şimdi gece namazı, evet, teheccüd namazı aynı zamanda gece namazıdır. Gece kılınan bir namazdır yani. Salatül leyl, fakat teheccüd adıyla kılındığı için en az 2 rekat olmak üzere, 4 olur, 6 olur. Daha fazla olabilir, 8 rekata çıkarılabilir. Fakat efdal olan ibadetin yalnız az ve devamlı olması özellikle makbul olduğu hadis-i şeriflerle ifade edilmiş. Yani ben bir kere 8 rekat, 12 rekat kılayım teheccüd namazını deyip 2-3 gün ara vermek mesela makbul değil. En az biz sürekli 2 rekat kılayım, sürekli 4 rekat kılayım diye göze alıp da ve bunu her gün aynı şekilde kılıyorsak güzel olan odur. Zikzak çizerek bir 12 rekat kılayım, onunla 1-2 gün ara vereyim veya 2 rekatlı düşüreyim yerine düzenlilik de burada aslında önem kazanıyor. Ne yapacağımızı bilmemiz açısından. Benim her gece sabah namazından önce 2 rekat teheccüd namazım var veya 4 rekat teheccüd namazım var diye bunu prensip haline getirirsek düzene girmek bakımından da daha elbet güzel olur. Tabii bu teheccüd namazı bildiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz hükmünde. Şimdi ayet-i kerimede Fetehecet bih nafiletellek. Ey Habibim sana ait olmak üzere nafiletelleke sana nafileten fazlatan kılınmak üzere teheccüd namazı kıl. Asa eyyebatteke rabbüke makama mahmuden. Umulur ki bu sayede makam mahmuda ulaşırsın. Yani teheccüd namazı sayesinde onun bir mükafatı olmak üzere övülmüş makamı. Makam mahmud en yüce bir makam. Bu makama ulaşman umulur. Yani bu kesin tabi vaattir. Mutlaka makam mahmuda ulaşacaksın ifadesini içermiyor aslında. Asa eyyebatteke asa kelimesi umulur, beklenir. Bu sayede beklenir. Ama kesin olarak vaattir. Makam Mahmud senin olacaktır. Teheccüd namazı kılarsan diye. Kesinlikle ifade etmemiş olabiliyor. Ama Cenab-ı Hak bunu yine de vaat etmiş oluyor. Bu sayede, bu ibadetlerin sayesinde o övülmüş makama ey Habibim ulaşabilirsin. İnşallah ulaştırırım anlamına da müsait tabii ki. Şimdi gece namazı tabii onun dışında fazlatan kılınan arada kalktığımız olursa gece olabilir. Yani yatsı namazının dışında kılınan, gece vakti kılınan diyelim namazda. Şimdi teheccüd namazı aslında yatsıdan sonra, gece yarısından sonra istirahata çekilip veya daha öncesinde dinlendikten sonra kalkarak kılmak asıldır. Yani hiç yatmadan, akşamdan ben ya da yatarken kılayım teheccüd namazının peşinen, ondan sonra sabah namazına kalkarım demek doğru değil tabii ki. Aslında bir hadis-i şerifte sizin en son kıldığınız namaz vitir namazı olsun buyurulmuş. Bu da ayrı bir şey, ayrı bir konu. Vitir namazını en son kılınan namaz gibi Peygamberimiz tavsiye etmiş. Fakat bunu en sona bırakırsak, ya sabah uyanamazsak, sabah namazından önce tabii kılmak gerekiyor, kalkamazsak vitir namazı kalmış olur. Bu endişeyle Osmanlı uleması özellikle demişler yatsı namazıyla beraber bu namaz kılınsın ve daha sonra ihmal edilerek gece hele yattıktan sonra tekrar kalkarım vitir namazı kılarım dersek bunu da ihmal ettiğimiz zaman vitir namazı terk edilmiş duruma düşer. Böyle olmaması için de demişler yatsı namazıyla beraber kılınsın temiz iş ve geceye riske sokulmasın, geceye kalmasın istenmiş. Fakat aslı tabii mümkünse gece hatta teheccüd namazını da kıldıktan sonra sabah namazından önce en son 3 rekat vitir namazını kılmak sanki hadis-i şerifte tavsiye ve teşvik edilmiş. Ancak bizde vitir yatsıyla sanki birleşmiş ve birlikte kılınan bir namaz oluyor. Biz bir ara Riyad'da kaldığım dönemde işte Arapçayı karşılıklı konuşabilelim, kulağımız, dilimiz alışsın diye Filistinli bir Arap, asli Arap gencini Külliyetül Lügat-ül Arabiye fakültesinde son sınıfta öğrenciydi. Aynı odaya verdiler bizi Riyad'da kaldığım süre içinde. Her akşam yatmazdan önce saat 11-11.30 neyse bu Filistinli kardeşimiz abdest alıyordu. Vitir namazını kılıyor yatmazdan önce. Yatsı namazından sonra kılmıyor yani. Mescitte kılmıyordu. Odamızda vitir namazını kılıyor. Ondan sonra yatağına çekiliyor. Onun mutat okuduğu dualar vardı. Yatmazdan önce. Felak ve Nas sureleri olması gerekir. Onları okuyor, üflüyor. Ondan sonra istirahate çekiliyordu. Yusuf diye bir kardeşimizle 6 ay süreyle aynı odayı paylaşmıştık Riyad'da. Dolayısıyla 2 vitir namazını her akşam, tabii o Hanbeli mezhebinden kendisi, Hanbeli mezhebini uyguluyordu. vitir namazını yatmazdan önce kılarak istirahate çekiliyor idi. Aynı odada bunu görüyorduk. Şimdi dolayısıyla teheccüd namazı bizim için tabi farz değil, ümmet için. Peygamberimize emredilmiş ama ümmete de Peygamberimiz tavsiye etmiş. Arzu eden kılarsa güzel olur, ecirli olur manasında. Eshab-ı kiramda Peygamberimiz madem erken kalkıyor, sabah namazdan önce bir namaz kılıyor, biz de kılalım denmiş genel olarak. Eshab-ı kiram kılmaya çalışmış. Fakat kılmayan günaha giriyor demek de doğru değil. Ama çok şey kaybediyor tabii ki. Çünkü ayet-i kerimede eshabı vel müstakfine bile eshar buyurulmuş. Seher vakitlerinde istiğfar edenler övülmüş. Seher vakti ne zaman? Sabah namazdan önceki zaman. Yani gecenin son üçte bir veya altıda bir, iki rivayet var malum ayet-i kerimelere dayalı. Geceyi üçe bölüyoruz. Son üçte birden itibaren seher vakti, sabah ezanları, sabah namazı vakti girinceye kadar devam ediyor. Altıda bir dersek son altıda bir hesaplıyoruz. Altıya bölüyoruz yani güneşin batmasıyla doğmasını veya sabah namazı vakti girmesini. Son altıda biri seher vaktini başlatmış oluyor. İki ölçüye göre de hareket ettiğimizde ortak nokta nedir? Sabah namazdan önceki yoğunlaşmış vakit. 20 dakika, yarım saat, bir saat neyse. Sabah namazdan önceki o vakit seher vakti oluyor. Ve o vakitte istiğfar edenler övülmüş. Teheccüd namazı da o vakitte kılınmak üzere Allah Resulüne farz kılınmış ve bizlere serbest bırakılmış, sünnet veya müstahap olarak kalmış. Yani zikir rekat olmak üzere günümüzde kılınabiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam devlet destekli bireysel emeklilik var. Devlet %25 destek sağlıyor. Geleneksel bankalar bu parayı faiz veriyorlar. Acaba bunu diyor, biz de bireysel emekliye dahil olarak alabilir miyiz? Devletin bu katkısı caiz olur mu diye sormuş. Şimdi tabii devletin beytül mal imkanlarından, hazine imkanlarından bazı kesimlere destek yapması her devirde söz konusu olmuş. Ve şu anda da birçok alanlara devlet elindeki imkanlara destek sağlar. Tabii bunun bir sebebinin, maslahatının toplum faydasının olması da gerekiyor. Şimdi tabii bu bireysel emeklilik bildiğimiz gibi 10 yıl süreyle siz tasarruf için bir fona para yatırıyorsunuz. Her ay 100 lira, 200 lira, 500, 400 lira neyse bu para birikiyor. %25 de sizin ödediğiniz paranın %25'i kadarını da devlet destek olarak yatırıyor. Ve size daha sonra topluca ödeme veya emekli maaşı şeklinde 56 yaşına girdikten sonra ödenmeye başlanıyor. Tercihinize göre bundan emekli maaşı gibi de pay alabiliyorsunuz. Şimdi burada faiz verme meselesine gelince, tabii ki bu toplanan havuzdaki bireysel emeklilik fonu eğer faizli yerlerde nimalandırılırsa havuza faiz akışı olur. O zaman bizim 10 yıl sonraki fazlalıklar faizden gelmiş olabilir muhtemel. Ama faizsiz olan yerlere kontrollü yatırım yaparsa bireysel emeklilik şirketi, o zaman faizsiz yerlerden havuza para akışı olur ve bizim paramıza yapılacak olan ilaveler de meşru yerden gelmiş olur. Mesela günümüzde diyelim sukuk belgeleri var, meşru sayılan. Kira sertifikaları var, yatırım yapılabilen. Murabaha yoluyla değerlendirmeler var, ticaret yoluyla meşru şekilde. Buna benzer yerlerde havuzdaki fon değerlendirilirse oraya gelen fazlalıklar da meşru olmuş olur. Hülasa günümüzde demek ki kontrollü olarak eğer meşru fonlara yatırılarak bireysel emeklilik fonundaki para nemalandırılırsa normal meşru gelir olur. Dolayısıyla onun faizle alakası bulunmaz. İşte bu ölçüye göre hareket edebilen bireysel emeklilik fonu varsa ki günümüzde var. Faizsiz bankacılık sektörü de bu konuya girdi. ve kontrollü şekilde faizsiz yerlere yatırım yapılıyorsa oradan gelecek olan fazlalıklar da caiz olur ve bunu emekli maaşı şeklinde veya topluca aldığımızda da fazlalıkları ile birlikte alabiliriz diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, Vahhabiler gaybı yalnız Allah ve onun bildirmesiyle peygamberler bilir diyorlar. Kur'an-ı Kerim ile bu sabittir. Evliyaullah'a gayb bildirilmiş midir? Çünkü bu konuda ayet ve hadis yoktur diyorlar. Nasıl düşünürüz, düşünebiliriz diyorlar, diyor kardeşimiz. Doğrudur, yani gaybı ancak Allah bilir diye ayet-i kerimeler var. Yani gaybı Allah'tan başkası bilmez ve Allah'ın bildirdiği kimseler bilir ifadesi de var yalnız ayet-i kerimenin devamında. Gaybı Allah bilir ve Allah'ın bildirdiği kimse bilir. Nedir o bildirdiği kimse, nedir? Melek olabilir mesela. Meleğe bildirebilir Cenab-ı Hak. Peygamberine bildirebilir ki bildirdiği olmuştur. Gaybla ilgili haber peygambere, peygamberimize bildirildiği sahabelerin göz önünde olmuştur. Mesela Tebük gazvesi yolculuğu sırasında mola verilen bir yerde namazlar kılındı, yemekler yendi falan. O arada Peygamber Efendimizin devesi kaybolmuş, uzaklaşmış, aranıyor, taranıyor, bulunamıyor. Yola çıkacaklar, Peygamberimizin devesi ortada yok. Sahabeyi aramak için gidenler eli boş dönüyorlar. Bu sefer kafile, yani 30 bin asker, niye gidemiyoruz? Hazırlandık, Peygamberimizin devesi kayıpmış. Münafıklar bu sefer devreye giriyor. Diyorlar ki, gökten haber verdiğini söyleyen, kendisine Allah'ın kitabı verildiğini bildiren bir peygamber devesinin yerini bile bilmiyor manasında dedikodu yapmaya başlıyorlar. Allah'ın Resulü fevkalade üzülmüş tabii bunu haber alınca. Bu arada hemen Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor, deve filanca yerde. İpi de diyor bir şeye tutulmuş, takılmış vaziyette bir dala, oradan alabilirsiniz. Onun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam sahabeyi topluyor. Ben diyor Allah'ın bir peygamberiyim. Gaybı yalnız Allah bilir. Ben gaybı bilmem diyor. Devemin gittiği yeri de bilmem. Ama Allah bana bildirirse bilirim. Şu anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana devenin yerini haber verdi. Filan yerde. Gidin şimdi alın diyor Peygamberimiz. Hemen iki sahabe gidiyorlar Allah Resulü'nün işaret ettiği yere. Deveyi hakikaten orada bulup getiriyorlar. Tabi münafıkların sesi de kesiliyor. Şimdi buna benzer tabi çok örnekler var. Peygamberlere Cenab-ı Hak gaybı bildirmiş. Diğer sevgili kullarından, Evliyaullah'tan bildirdiği olur mu? Olmaz değil. İşaret olur. Kalbine gelir. Rüya görür mesela. Salih rüya. Ertesi gün olacak, daha sonra olacak olaylarla alakalı. Çok sağlam bir rüya görür ve rüya çıkabilir ama çıkmadan da olup olmayacağını kestirme imkanı da olmaz çoğu zaman. Yani rüyalar da aldatıcı olur. Yani şeytanın, cinlerin devreye girme ihtimali de bulunabilir. O yüzden Evliyaullah'ın tabii ki gaybı bilmesi izafidir. Allah bildirirse, işaret verirse, salih bir rüya, sadık bir rüya daha doğrusu, sadık bir rüya görme yoluyla falan bazı işaretlere muttali olabilir. Ve bunu önceden de bildirebilir ve dediği çıkabilir de bazen. Ama bu nadirattandır ve bunu çoğu zaman zaten gizlemek de gerekir. Yani kaderi bilmek zaten çok riskli bir hadise. Yani ertesi gün olacak olan bir olayı siz bugünden bilirseniz, trafik kazası var diyelim, ertesi gün Allah korusun sizin de içinizde, içinde olacağınız bir araçta rüyanızda görüyorsunuz. Bu rüya sadık rüyadır. Ben oraya gitmemem gerekir. Gidersem kaza olacak deseniz gitmeniz de lazım. Kader gereği problemler çıkar. İçinden çıkamazsınız yani. O yüzden kader bilmek çok riskli, tehlikeli bir olay. Gaybı bilmek de buna benzer tehlikeler getirebiliyor. O yüzden ancak Allah'la peygamberler arasında bunlar genelde tarihi süreçte vuku bulmuş. İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'e de girmiş bu gibi gayb haberleri. Peygamberlerle alakalı olanlar da bildirilmiş. Yani sağlam olanlar tabii ki onlar. Efendim, sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.